Ayrım 21, sayfa 209.
Eğitim programları ve yöntemleri.
Çok yönlü bir eğitim. Öğretim işine gelince onu resmi müfredat programı az çok göstermiştir. Ama ruhu vermek program taslağında değil, kurumu yönetecek arkadaşların elindedir. Kurumların kendini yaratması en önemli noktayı oluşturur. Dipnot İsmail Hakkı Tonguç, Mektuplarla Köy Enstitüsü Yılları, sayfa 18. Müdürler enstitüleri kurmaya giderken ellerine alışılmış birer müfredat programı tutuşturulmadı. Ama köyleri canlandırmanın programı sayılacak 3803 sayılı yasa yanlarındaydı. Orada her şey vardı. Bu yasanın özünü kavramadan, kısa ve uzun sürede yapılacak işleri anlamadan enstitü müdürü olunamazdı. Cahillikle savaşa çıkılıyordu. Uzun süreli bir seferberlik haliydi bu. Yasayı çantalarına koyup Anadolu'nun dört bir yanına dağılan o ülkücü eğitimciler, yapacakları işin 15 yıllık planını ve çerçeve programını iyi biliyorlardı. Enstitüler onların yetiştiği öğretmen okulları gibi olmayacaktı. Yeni bir program ve yöntemle işleyecekti. Türkiye'nin temel eğitim ve köyde eğitim politikasını uygulamaya geçirme ve programını yaratma yetkisi ellerine teslim edilmişti. Yapılan planlamaya göre 1955'te tüm köyler okula, öğretmene, sağlıkçı, ebe ve tarımcıya kavuşmuş olacaktı. Köylerde ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal iyileşme ve bilinç başlayacaktı. Her enstitü kendi kesiminde bunu başarmanın merkezi oluyordu. Amaca daha önce varılabilirdi ama 1955'ten sonraya asla kalınmayacaktı. Bakanlıktan gelen genelgelerde ve yasada programın yarısının teknik ve tarım dersi ve çalışmalarına, yarısının kültür derslerine ayrılacağı bildiriliyor, kimi derslerin adı veriliyordu. Ama her enstitü bu çerçeveye göre kendi gereksinimine uygun esnek programını, yıllık, aylık, haftalık çalışma planını kendisi yapacaktı. Birer eğitim bildirisi niteliği taşıyan bakanlık genelgeleri ve Tonguç'un müdürlere yazdığı ilgili mektuplar, program ve yöntem konusuna durmadan bilgi taşıyordu enstitülere. Zaman zaman müdürler bir araya getirilerek yapılanlar tartışılıyor, çalışmaların ortak olan olmayan yanları saptanıyordu. Çoğunluğu önceki deneme çalışmalarında görevli olan enstitü müdürleri, program geliştirmede ve yöntemi kavramada güçlük çekmiyordu. İlk yılların tarım dersi ve çalışmaları ile teknik ders ve çalışmalarında enstitülerin kuruluş işleri yapılıyordu doğal olarak. Mimarlarca hazırlanan durum planı ve projeler öğretmen ve öğrencilerin önündeydi. Her enstitünün yapıcı ekipleri ya da görevli kümeleri önceliği olandan başlayarak yapıları bir an önce bitirmek için hızla çalışıyordu. Tarım dersi ve çalışmaları içinde işlenen toprak yeşermeye, ağaçlanmaya başlıyordu. Kültür derslerinde ilk günlerde orta öğretim ya da eski öğretmen okulu programından yararlanılması uygun görülmüşse de bu dersler enstitü yaşamına klasik okullarda olduğundan çok başka giriyordu. İş eğitimi yöntemi bu derslerin ortamını da değiştiriyordu. Örneğin klasik okullarda önemsenmeyen güzel sanatlar eğitimiyle ilgili ders ve çalışmalar gerek içerik gerek yöntem ve uygulama olarak çok etkin bir duruma geçiriliyor, oradaki yaşama damgasını vuruyordu. Köy enstitülerinde uç veren güzel sanatlar kültürü bu yolla kırsal kesim akacak, dal budak salacak, köylülüğün ilkel ama sağlam sanatsal birikimleri çağdaş sanat öğeleriyle kucaklaşıp zenginleşecekti. Bakanlığın 15 günde bir istediği çalışma raporuyla iş ve üretim alanlarında, kültür derslerinde yapılanlar, çekilen güçlükler, bulunan çözümler ayrıntılarına kadar bildiriliyordu. Örneğin bir enstitüden gelen raporda kış gelmeden yatakhanelerin yapımı ve su yolunu bitirmek için 2 hafta çalışıldığı, kültür derslerine sonradan geçildiği bildiriliyordu. Başka enstitülerinde benzer önlemlerle çalışmaları bölgenin özelliklerine, enstitünün gereksinmelerine göre düzenledikleri anlaşılıyordu. Tonguç bu raporlardan eski ve yeni gözlemlerinden elde ettiği sonuçları değerlendirerek programa esneklik kazandıracak ilkelerden birini şöyle saptadı ve hemen enstitülere bildirdi. Olağanüstü gereksinmeler ilkesine göre acele yapılması gereken bina, yol, köprü, su arka açılması, belli bir süre içinde bitirilmesi, zorunlu ekim, hasat, harman kaldırılması gibi önemli mevsimlik işler çıktığında, gereğine göre yeter sayıda ya da bütün öğrenci ve öğretmenler, tam gün ya da birkaç gün ya da birkaç hafta süreyle aynı işte çalıştırılır. Bu gibi çalışmalara katılan öğrencinin o süre içinde devam edemediği ders ya da işler için bundan sonraki çalışma planlarında gerekli zaman ayrılarak kayıpları yerine getirilir. Genelgeyle gönderilen bu emrin sonradan programın önemli bir ilkesi olduğu görülecektir. Dipnot B. Özgen, Köy Enstitüleri İlke ve Yöntemleri. İvedi ve zor koşullarda bile bilimsellikten ödün verilmeyecek tersine eğitim bilimi, zor koşulları düzeltmenin ve ona göre önlem almanın hizmetinde olacaktı. Orada bilimsellik adına yaşamın gerçeklerini göremeyen, koşulları tanımayan geleneksel eğitimin eski kuramlarına sarılmak yoktu. Enstitü programı Herbert'ın eğitim öğretim demektir görüşü yerine Tonguç'un yaşamın gerçek işleri içinde eğitim öğretim görüşünü ilke ediniyordu. Dipnot B. Özgen Köy Enstitüleri ilke ve yöntemleri. Enstitüler zamanlamasıyla, yöntemiyle plan ve programını yaşamın gerçeklerine uygun bir esneklikle yapabilecekti. 2 yıl uygulamadan sonra Tonguç'un enstitü müdürleriyle talim terbiye kurulundan uzmanlarla toplanarak önceki denemeleri, enstitülerden gelen raporların sonuçlarını, kendi görüş ve gözlemlerini bir araya getirerek ulaştığı bileşimle köy enstitüleri program taslağına son şekli verildi. Talim Terbiye Kurulu'nun 4 Haziran 1943 gün ve 75 sayılı kararıyla olduğu gibi onaylanan taslak program, Köy Enstitüleri Öğretim Programı adı altında Bakan Yücel'in onayıyla yayımlandı. Hemen enstitülere gönderildi. Dipnot, Köy Enstitüleri Öğretim Programı. Derslerin yarısının tarım ve teknik ders ve çalışmalarına ayrılması, enstitü programına çok yeni bir eğitim niteliği kazandırıyordu. Başat meslek öğretmenlikti ama köye yarayışlı başka eleman da yetiştirilecekti. Öğretmen yalnız ABC öğretmeyeceği, öğrencilerine tarım ve teknik beceriler de kazandıracağı için bu alanlar enstitü programının konusuydu. Köyde eğitim de bu anlayışla programlanacaktı. Böyle bir programla Türkiye'nin gelecekteki çok yönlü ulusal eğitiminin temeli atılıyordu. Fırsat eşitsizliğinin karşıtı olan enstitü politikasının yaratacağı yeni etkiler ülkede yaygınlaştığında çeşitli toplumsal kesimden gelen yetenekleri ortaya çıkararak aradaki farklılıkları ve bu farklılıkların eğitim üstündeki etkilerini azaltacaktı. Daha önemlisi bu program çağdaş teknolojik ve tarımsal gelişmelerin beklentisini karşılayacağı bir öz de taşıyordu. Kimi çevreler programın yalın ve ayrıntısız olmasını fazla alçak gönüllü bulmuştu ya da amaçlarında ulusallık olmadığı gibi eleştiriler getirilmişti. Örneğin Gazi Eğitim Enstitüsü Pedagoji Bölümü Başkanı Halil Fikret Kanat böyle söylemişti. Oysa programın getirdiği gerçekçi içerik ve ilkeler bu anlamı içinde taşıyordu. Ülkeyi bayındırlaşmayı, köyleri canlandırmayı lafla değil, iş olarak amaçlayan, tarımı, tekniği, güzel sanatları yaşamın vazgeçilmez bir parçası olarak gören bir programda fazla söze gerek yoktu. Önemli olan bu ilkeleri ve kısa açıklamaları iyi kavrayıp, yaşamın işlerini bu çerçeveye uygun olarak düzenleyip uygulayabilmekti. Kaldı ki ulusal yönden olan amaç her dersin programında yer alıyordu. Tonguç bu anlayışı daha eğitmen kurslarının açıldığı yıllarda Rauf İran'a yazdığı bir mektupta şöyle dile getirmişti. Öğretim işine gelince onu resmi müfredat programı az çok göstermiş ama ruhu vermek program taslağında değil, kurumu yönetecek arkadaşların ellerinde ve tutumlarındadır. Sana meselenin anahtarını yazdım. Kurumların kendini yaratması en önemli noktayı oluşturur. Derslerin konuların seçilmesine temel olan ilkelerden kimileri şunlardı. Programın yarısının kültür derslerine, yarısının tarım ve teknik dersleri ve çalışmalarına ayrılması. Birçok gereksiz ders, konu ve bilgi yerine gerekli olanlara yer verilmesi. Yaşama geçirilebilecek derslerin ve konuların seçilmesi. Kültür dersleri uygulamalarının iş ve üretim alanlarında yapılması. Bu konuların üretim ve iş çalışmalarından koparılmaması, onlarla bütünleştirilmesi. Derslerin ve çalışmaların eğitimle, üretimle sonuçlandırılması ve benzerleri. Programın toplumsal ve ekonomik temellerinin gerçekçi ve sağlam olması, pedagojik ve psikolojik ilkelerinin çağcıl olmasını birlikte getiriyordu. Uygulama sonuçları bunun örnekleriyle doludur. Sistemin yarattığı, kendi toplumunun sağlıklı kültür öğelerini çağdaş kültürle emiştirerek besleyen, gelişen yurt ve dünya sorunlarını gündemine alan, yaşamın gerçek konularına ve işlerine dayanan üretime dönük eğitim ortamı öğrenciler için son derece ilginç ve verimli oluyordu. Onların bedensel ve ruhsal gelişmesine, öğrenme isteklerine uygundu. Enstitü programı maddi koşulların iyi olmayışını pedagojik eksiklik olarak görmeyerek eğitim bilimini bu koşulları değiştirme yolunda kullanmanın programıydı. Enstitülerde zaman. Köy enstitülerinin haftalık, aylık ya da mevsimlik çalışma planı her enstitünün özelliğine, işlerine ve öğrencilerin düzeyi ve sayısına, öğretmenlerine, iş araçlarına, iş alanlarının genişliğine, hayvanların cinsine ve sayısına göre örnekler göz önüne alınarak tertiplenir. Her öğrencinin bir numaralı çizelgede saplanan hafta sayısından ödün verilmez. Dipnot, Köy Enstitüleri Öğretim Programı. Enstitü programının uygulamadaki önemli özelliklerinden biri kuşkusuz süreklilik ilkesiydi. Yarısı tarım ve teknik ders ve çalışmalarına ayrılan, büyük alanlar üstünde kurulup çeşitli iş yerleri olan köy enstitülerinde zamanın kendine özgü planlanıp programlanacağı doğaldı. Tonguç'un açıklamalarından anlaşılacağı gibi zamanlamada esneklik vardı. Bunu enstitünün işleri belirliyordu. Ama ilkelerden ödün vermemek koşuluyla, programın başındaki bir numaralı çizelgede 5 yıllık meslek eğitimi olarak öğrenciye verilecek dersler ve hafta sayıları şöyle belirtiliyor. Dipnot Köy Enstitüleri Öğretim Programı Sayfa 1. Kültür dersleri 5 yılda 114 hafta. Tarım dersi çalışmaları 5 yılda 58 hafta, teknik dersler ve çalışmaları 5 yılda 58 hafta, yıllık tatil dinlence 5 yılda 30 hafta, toplam 260 hafta. Hangi koşulda olursa olsun 5 yıllık eğitim süresince bu sayısal dökümden ödün verilmiyordu. Ancak enstitünün yaşama biçimi ve koşullarına uygun olarak zamanlamaya esneklik getirilir, çalışmalar öne ya da sona, önceki ya da sonraki yıla alınabilirdi. Öğretmen ve öğrencilerin 5 yılda 30 hafta, yılda 6 hafta olan dinlenceleri de benzer koşullarda kullanılırdı. İzin günleri, ayları enstitü yaşamına uygun olarak planlanır, sınıflar yazda, kışta ayrı zamanlarda izinli çıkardı. Bu yüzden enstitülerin başka eğitim kurumları gibi belli zamanlarda boşalıp sessizleştiği, kapısına kilit vurulduğu görülmezdi. Bu olası da değildi. Orada eğitim çarkı sürekli dönmek zorundaydı, yavaşlayamazdı bile. Çünkü gerçek yaşam ve bu yaşamın işleri durmaz ve yavaşlamazdı. Giden gider, gelen gelir, eğitim uyum içinde durmadan sürerdi. Yarısı iş ve üretim derslerine ayrılan böyle bir programın sürekliliği doğaldı. Süreklilik iş ve üretimin doğasında vardı. Enstitülerin iş ve üretim çalışmalarını belirli saatlere, günlere, aylara çakılı programla sınırlamak, durdurmak olası değildi. Örneğin bir alanın ekimi, biçimi ve hasatının kaldırılmasının kendi doğal zamanları vardı. Hayvanların, ağaçların, bağın, bahçenin bakımı vardı. Bunlar bitmeyen, bölünmeyen, sonraya atılamayan sürekli işlerdi. Bu nedenlerde orada işler durdurulup yazda kışta kurumu toptan kapatarak öğretmen ve öğrencilerin hepsi birlikte dinlenceye gönderilmezdi. Bir köyün, bir kasabanın boşaltılamayacağı gibi enstitü de boşaltılamazdı. Çünkü oralar bir yapısı, iki kapısı olan klasik bir okul değil, içinde her zaman iş olan birer eğitim işletmesiydi. Yüzlerce binlerce ağaç, yüzlerce hayvan, verime durmuş su isteyen, bellenmek, çiçeklenmek isteyen bahçeler, ekime hazırlanacak tarlalar koyulup gidilemezdi. Yapılar yarım bırakılamazdı. Ayrıca oradaki büyük yatırımın, atölyelerin, arabaların, araç gereçlerin, kuruluşların bir süre kullanılmaması eğitim ekonomisi yönünden zarar getirirdi. Dışarıda binlerce kişi eğitim için kıvranırken kurumu boş tutmak zamandan ve maddeden zarar sayılırdı. Büyük eğitim çarkı dönerken zaman iyi değerlendirilip birçok çalışma sığdırılıyor, sistemden son sınırına kadar yararlanılıyordu. Örneğin aslında 5 yıla sığmayacak kadar yoğun olan köy enstitüleri öğretim programı, 3 yıla sığmayacak kadar dolu olan yüksek köy enstitüsü öğretim programı, zamanlamadaki tutumluluk ve süreklilik yoluyla tam uygulanabiliyordu. Böylece amaca bir an önce ulaşma sağlanacak, köylere bir an önce koşulacaktı. Köy eğitimi de aynı şekilde programlanacak, köy okulları da yaz-kış kapanmayan birer işletme olacaktı. Köy öğretmeni başka öğretmenler gibi dinlence zamanının gelmesini iple çekmeyecekti, okulunun kapısına kilit vurmayacaktı. Her enstitünün kendine özgü öncelikli işleri oluyordu. Gerek kendi gelişmesi gerekse köylere bir an önce ulaşılması ile ilgili öncelikler de bunlar. Örneğin bir enstitü o yıl köy okulu yapılarının bitirilmesini yardımı planına almış olabilirdi. Bunun için köylere yapıcı ekipler göndermek gerekirdi. Öğrencilerin başka dersleri aksatılmadan bu işler görülüyordu. Yukarıda açıklandığı gibi kalan dersler sonradan başka bir programla uygulanırdı. Ekip başı öğretmenleri derslerden birinin öğretmeni ise uygulama orada yapılabilirdi. Örneğin orada bir yandan köy okulu yapımında çalışılırken Türkçe dersleri ya da köy incelemesi yapılabilirdi. Enstitülerin tatil süresi öteki okullar gibi 3-4 ay değil, 6 haftaydı. İzinler çoğunlukla sınıflara sırayla ve çeşitli aylarda kullandırılırdı. Kimi zaman öğrencilerden ana babalarına yardım edecekleri aylarda izne gitme isteği gelir, bu istek yerine getirilirdi. Öğrenciler evlerini, köylerini özleseler de dikili ağacı olmayanlar gibi enstitülerine pamuk ipliğiyle bağlı değillerdi. Canları gibi sevip baktıkları, koyup gidemeyecekleri ağaçları, ürüne durmuş bahçeleri, hayvanları vardı. İşlikler, araçlar, makineler, kitaplıklar ve kitapların hepsiyle ilişkileri ve bağları vardı. Onların bir evi de enstitüydü. İzin günü gelmesine karşın enstitüdeki ağacını, hayvanını geride koyup gidemeyen, iznini erteleten öğrenciler oluyordu. Böyle bir düzenleme içinde çoğunluk her zaman enstitüde bulunuyor, yaşam aksamıyor, gidenler dönüp programdaki yerini alıyordu. Aksuköy Enstitüsü'nde dikiş işliği başkanı olduğum sırada dikiş öğretmeni Pesent Ilgaz başka enstitüye atanmıştı. Yeni öğretmen gelinceye kadar işleri dikiş ustası Hayriye ablayla birlikte yürütüyor, aksatmıyorduk. Başkan olarak işliğin demir başları, dikilecek kumaşları ve benzeri şeylerinden sorumluydum. O günlerde bizim sınıfın izin sırası geldi. Müdürümüz Talat Ersoy, yeni öğretmen gelinceye kadar izne gitmesen seni sonra göndersem olur mu? Düşün bana söyle dedi. Düşünmeme gerek olmadığını, öğretmen gelmeden gidemeyeceğimi söyledim. Daha önce dikiş ustasıyla da böyle konuşmuştuk. Sorumluluğumu öyle benimsemiştim ki öğrenci olduğumu unutuyor, bunun dışında bir çözüm düşünmüyordum. İzne gitmeyerek dikiş işliği çalışmalarını usta öğreticiyle birlikte eksiksiz yürütüp yönettik. Öğretmenin yokluğunu belli etmedik. Kısa süre sonra dikiş öğretmeni geldi, işlerimi başka sınıftan seçilen birine devredip gittim izine. Direktör biraz geç gelebilirsin demişti ama bunu yapmadım. Sınıfımızın izin günleri bittiğinde ben de döndüm. Enstitü bizi çekerdi. Sanki asıl evimiz, köyümüz orasıydı. İzne çıkan öğrencilerle bireyler olarak ilgileniliyordu. Tonguç'un bu konu üstünde titizlikle durduğu, enstitü müdürlerine yazdığı mektuplardan da anlaşılıyor. Hastalık geçirmiş olan öğrencilerin yanına ilaç verilmesini, üst başlarına özen gösterilmesini, aile sorunlarıyla ilgilenilmesini istiyor, benzer konuları sık sık anımsatıyordu. Öğretmenlerin izinleri de öğrenciler gibi 6 haftaydı. Kendi kümeleriyle derslerine girdikleri öğrencilerle birlikte izne çıkıp onlarla dönerlerdi. Öğretmen ve yönetici evlerinin enstitünün içinde olması, öğrenciler gibi kurumlu olan çeşitli bağları, onları izin gününü iple çeken klasik öğretmenlerden ayırıyordu. Yönetmelikte pazartesi sabahından cumartesi saat 13'e kadar görevli oldukları kaydı vardı. Ama onlar 1,5 gün izinliyiz diye evlerine kapanmazlar, öğrencilerle birlikte haftalık gezi, eğlence ve benzeri etkinliklere katılırlardı. Kimi zaman uzun izinlerini bile enstitüde ve iş başında geçirenler olurdu, kurumun gereksinimi varsa. Enstitüler yalnızca bir müdür ya da tek yardımcının yetkisi, yani otorite ile yönetilmediği için müdürlerin izinli olduğu sırada kurumda işlerin aksaması söz konusu değildi. Başka okullarda görülmeyen bir tutumdu bu. Enstitü yaşamının yüklediği ortak yetki ve sorumluluğun yarattığı bir anlayışla yöneticilerden biri yokken öğretmen ve öğrencilerin onun yokluğunu belli etmemek için işlerine daha da sıkı sarılmaları bir gelenek haline gelmişti. Özellikle kuruluş yıllarında köy enstitüsü müdürlerinin izin yapması en son akla gelecek şeydi. Buna işlerin çokluğu, kuruluşun çeşitli sorunları engeldi. Tonguç zaman zaman onları Ankara'da ya da bir enstitüde toplayarak yaptığı çalışmalarla ve görevli olarak başka yerlere göndermekle biraz değişikliğe kavuşmalarını sağlıyordu. Çakılı zaman yerine esnek program kullanma, işleri ve dersleri aksatmadığı için verimin artmasını ve niteliğin yükselmesini olumlu yönde etkiliyordu. 5 yıllık programın yarısı kültür derslerine, yarısı tarım ve teknik ders ve çalışmalarına ayrılmıştı. Ama koşullar ve işler gereği belli sınıflar kimi çalışmaları birkaç hafta üst üste yapabiliyordu. Geri kalan dersler sonradan işlenir, programdaki yerleri doldurulurdu. Kurumun yatılı ve eğitimin sürekli olması bu konuda kolaylık sağlıyordu. Oysa kimi klasik okullarda bugün bile öğretmeni uzun süre bulunamayan dersler aylarca boş geçmesine karşın öğrencilerin o programı almadan sınava girdiği ya da sınıf geçtiği biliniyor. Haftalık dersleri ortalama 44 saat tutan enstitü programının zamanlamasında şu ilkeler yer alıyor. Yarım gün esasına göre olan düzenlemelerde bütün sınıfların yarısı öğleden önce ya da sonra kültür derslerine, geri kalanların yarısı tarım, yarısı teknik ders ve çalışmalarına gider. Tam gün ilkesine göre sınıfların yarısı tam gün kültür derslerine, kalanların yarısı tam gün tarım dersi ve çalışmalarına, yarısı tam gün teknik ders ve çalışmalara devam eder. bir hafta düzenlemesine göre ise sınıfların yarısı bir hafta kültür dersi, kalanların yarısı o hafta tarım dersi ve çalışmaları, kalan yarısı teknik ders ve çalışmaları yapıyor. Bu örnek sürekli uygulanmayıp 3 aydan çok sürmemek koşuluyla olağanüstü gereksinmeler nedeniyle uygun görülmüştür. Programdaki ders ve çalışmaların uzantıları olan kimi etkinlikler de çalışma planı ve günlük zaman çizelgesinde yer alır. Bunlardan biri günün belli saatlerinde yapılan temizlik düzen işleridir. Orada bu işler yapılmadan başka çalışmaya geçilmezdi. Ya da başka çalışmalar yapılırken nöbetçi grupları ya da tek tek nöbetçiler bu işleri yapardı. Günlük programda yer alan başka etkinlikler de vardı. Örneğin sabahları topluca oynanan ulusal oyunlar, akşamüstleri yapılan serbest okuma saatleri zorunluydu. Radyodan akşam haberleri, yurttan sesler ve geçmişte bugün programları her enstitüde öğrencilere izletilirdi. Hatta yalnız öğrenciler değil, öğretmenler ve öteki çalışanlar da bu etkinliklere katılırdı. Bunlar dışında dinlence günlerinde yapılan çevre gezileri, eğlence ve eleştiri toplantıları da enstitü programının uzantılarıydı. Bunlar klasik okullarda olduğu gibi boş zamanları değerlendirmek ya da deneyim kazanmak amacıyla değil, gerçekten gerekli olduğu ve işe yaradığı için yapılırdı. Örneğin folklor çalışmaları beden eğitimi programında, serbest okuma, Türkçe programında yer alan etkinliklerdi. Orada zamanlama eğitimin etkin akışını asla bozmuyordu. Bitmeyen, dinlencelerde kesintiye uğramayan, sürekli dönen bir eğitim düzenlemesiydi köy enstitüleri programı ve uygulaması. Yıllık, aylık, haftalık, günlük düzenlemeler de öyleydi. Sabahın 6'sında başlayan günlük program geceye ve gelecek sabahlara sarkabilirdi kimi çalışmalar için. Ama bu bir plansızlık değildi. Oradaki yaşamın kimi işleri bunu gerektirirdi. Örneğin yönetici, öğretmen ve öğrencilerin bir bölümünü gece tınaz kaldırırken, beton dökerken, kireç söndürürken görmek her zaman olasıydı. Yöntem olarak iş eğitimi. Bütün derslerle ilgili metotların kökten değiştirilmesi, derslerin iş içinde iş vasıtasıyla öğretilmesi gerekiyordu. Bu da her şeyden önce öğretmen sorununu karşımıza çıkarıyordu. Geniş bir kaynaktan öğretmen almakla bu ülküyü zamanla gerçekleştirmek mümkün olacaktı. Dipnot İsmail Hakkı Tonguç, Canlandırılacak Köy, sayfa 573. Önceki bölümlerde yer aldığı gibi yalnızca kültür derslerini içermeyen enstitü programı kendi yöntemini içinde taşıyordu. Tonguç bu konuyu Canlandırılacak Köy kitabında şöyle açıklıyor. Enstitülerde tarım ve işlik çalışmalarına önem verilirken kültür derslerinin eski ezberci yöntemle okutulamayacağı pek doğaldı. Çünkü doğanın içinde tarla ve bahçelerin arasında açılan bir kurumda biyoloji ve tabiat derslerinin derslikte ve kara tahta başında okutulması artık gülünç olacaktı. Tıpkı bunun gibi ekilip biçilen, çadır yaşamından başlayarak yeni yapılar kurulan, hayvan beslenen bir kurumda kimya, aritmetik ve geometri derslerini bu olaylarla bağlılık yaratmadan okutmaya kalkışmak büsbütün gülünç olurdu. Onun için bütün derslerle ilgili metotların kökten değiştirilmesi, derslerin iş içinde ve iş vasıtasıyla öğretilmesi gerekiyordu. Sayfa 573. Böylece enstitü programı öğretimi gerçekleştirmede belirleyici olan yöntem ve tekniklerini, teknolojisini içinde taşıyor ve getiriyordu. Bu nedenle enstitülere öğretmen atanırken eski ölçüler kullanılmamış, bu yeni yöntem ve tekniklerle çalışmayı göze alacak, öğrenciyle birlikte iş içine girecek elemanlar aranmıştı. İş içinde eğitim yöntemi öğretimde o güne kadar gerilerde olan ya da hiç olmayan iki öğeyi öne çıkarıyordu. Bunlardan biri öğrenci etkinliği, ikincisi üretimdi. Ayrıca iş dersleri ve araçları, iş alanları, üretimin kendi, bu çok yönlü eğitimin teknolojisini, ortamını oluşturuyordu. Yapay ders araçlarının yerini gerçek iş araçları alıyordu. Bu konu yalnız köy enstitüleri için değil, gelecekteki tüm genel eğitimimiz yönünden önemliydi. Öğrencilerin derslere katılımı, etkinleşmesi, eğitimde öteden beri ilke olarak önde görülmüş ama hiçbir zaman amaçlandığı anlamda yaşama geçirilememiştir. Yönetici ve öğretmen ders ya da çalışmalarda öğrencilerini karşısına alıp ya da onlara arkasında yer vererek, anlatarak, dinleterek, yöneterek, araştırın diyerek etkinleştirmeye, katılım sağlamaya çalışıyordu. Bu anlamda katılım esnek bir kavramdı. Öğrenci isterse katılabilir, katılmasına karşın tam etkinleşmeyebilirdi. Ya da öğrencinin katılımı az da olsa öğretmen görevini, dersini yapmış oluyordu. Enstitülerde uygulanan iş içinde eğitim yönteminde ise dersi öğretmen ve öğrenci birlikte yüklenmek konumundaydı. Buna zorunluydular. Çünkü yapılacak olan iş ve ders yaşamın gerçek işleriydi. Böylesine yüklenilmezse, herkes işin içine girmezse iş aksar, zamanı geçer, ortaya çıkacak ürün ve bilgi eksik olur, bozuk olurdu. Gereksinmeleri karşılamazdı. Gerek iş dersleri ve çalışmaları, gerekse bilgi ve sanat eğitimi içerikli kültür dersleri, iş içinde, gerçek işler ve etkinlikler içinde kendi doğasına uygun olarak yapılarak verime durdurulacak, dersler ve bilgiler yaşamsal anlam kazanacaktı. Burada birey öğretime kenardan köşeden katılım yerine öğretmenle birlikte dersin uygulanmasını yüklenmiş, üstlenmiş oluyordu. Böylesine bir etkinleşmenin tam öğrenme eğitimle, üretimle sonuçlanması kesindi, doğaldı. Öğrenci böyle bir etkinleşmenin tüm kazanımlarını yaşardı. İkinci önemli nokta, bu yöntemle yapılan eğitimin üretimle sonuçlanmasıydı. Eğitim, öğretimin üretimle sonuçlanması özellikle ülkemiz için bulunmaz bir fırsattı. Köy enstitülerinde o zengin eğitim ortamının yaratılması, eğitimin maddi sıkıntılarını kendi çalışması ve üretimiyle gidermesi kuşkusuz bu etkin yöntemin sonucuydu. Bireyin eğitimi yönünden bakıldığında bu yöntem öğrencilere değer yaratarak eğitim görmenin doyulmaz mutluluğunu ve zenginliğini yaşatıyor, gelişmelerinde büyük bir etken oluyordu. İş yönteminin kendiliğinden getirdiği başka ilginç bir yenilikle derslerin gerçek işler içinde yapılmasıyla iş araç gereçlerinin eğitim araçları ve teknolojisi olması, böylece kendiliğinden zengin bir eğitim ortamı oluşmasıydı. İş dersleri ve araçları, iş alanları, dahası yapılan üretim bir yandan bu çok yönlü eğitimin araçları oluyordu. Etkin bir eğitim için gerçek araçların, gerçek işlerin ve ürün almanın sağlayacağı verimin yerini başka bir gücün alması kolay değildi. Tonguç'un eğitimciliğinin sav sözlerinden biri olan iş içinde ve iş vasıtasıyla eğitim yöntemi onun sisteminin bel kemiğidir. Başka eğitimcilerde yalnızca araç ya da yalnızca amaç olan iş, onun uygulamasında eğitimin yöntemi durumuna geçerek işe ekonomi ve üretimden başka pedagojik, psikolojik, sosyal ve kültürel boyutlar kazandırıyordu. Bir meslek eğitimi programı, köye yarayışlı öğretmen ve başka eleman yetiştirme için de bilgi ve kültür düzeyinden ödün vermeden, aksine gerçek işi yöntem olarak kullanarak bu düzeyi yükselten eğitim araçlarını ve teknolojisini bu yolla zenginleştiren, geliştiren, yaptığı üretimi kendi gereksinmelerini karşılamada kullanan bu özgün uygulama, eğitim bilimine yalnız katkı değil, bilimin bulgularını akıllıca kullanarak yapılan bir sıçrama örneği de getiriyor. Örneğin tarım ve teknik bilgi ve becerilerinin iş ortamında öğrenilmesi pek yeni olmasa da enstitülerde yeni olan bilgi ve kültür derslerinin öğrenme ortamının da iş ve üretim alanları olması ya da bilgi ve kültürün kendi işlerini yaratmasıdır. Hem de küçük alıştırmalar, yani temrinler için madde tüketmeye fırsat tanımadan gerçek işlerin içinde yapılmasıdır. Birçok yeni etkeni bir araya getirerek eğitimi doygunlaştırmak, verime durdurmak, tek yönlü bir iş okulunun ya da tek boyutlu bir iş eğitimi programının üstesinden gelebileceği bir düzey değildir. Bu yönüyle Tonguç'un uygulamasının omurgası olan iş eğitimi yöntemi, nitelikli bir eğitim için pedagojik değeri yüksek, çok boyutlu ve sağlamdır. Enstitü programının gerektirdiği iş eğitimi yönteminin anlamsız ve anlaşılmaz bir yanı yoktur. Yaşamın gereksinimi olan gerçek işler eğit bilimin bulguları kullanılarak yapılırken birçok işlev birlikte yerine gelecek kalıcı öğrenmeler olacaktır. Bu sonuç bireyi davranış değişikliğine, gelişmeye götürecektir. Ezberci yöntemle ya da alıştırma yoluyla öğrenilmediği için baştan savma bıktırıcı çalışmalar yaptıktan sonra öğrenilenlerin ayrıca yaşama geçirilmesini denemeye gerek kalmayacaktır. Öğrenirken de yaşanacak ya da madde üretilecektir. Örneğin müzik programının açıklamasında derslerde anlamsız alıştırmalara yer verilmemeli, bunun yerine gerçek şarkılar, türküler öğretilmeli, bunlar öğretilirken öğrencilerin notaları da öğrenmesi sağlanmalıdır denmektedir. Bu örneklere bundan sonraki bölümlerde derslerin uygulamasından söz edilirken yer verilecek. Eski yöntemlerde, bugün de öyle, öğretmenin öğrenciyi özendirmesi, yönetmesi, zorlaması, susturması büyük zamanını alırken, iş eğitimi yöntemi öğrencinin bunları kendiliğinden yapmasını sağlıyordu. Çeşitli organların duygu, düşünce, inceleme ve gözlemin birlikte yer aldığı bu öğrenme ortamı, öğrenciyi etkinleştirdiği, doygunluk yaratıp ufkunu açtığı için ayrıca özendirmeye gerek kalmıyordu. Köy enstitülerinde ders saatinin bitmesini bekleyen öğrencilerin olmaması, birçok öğrencinin dersten sonra da çalışmasını isteyerek sürdürmesi, böyle bir etkinleşmenin yarattığı sonuçtu. İş eğitimi yönteminde yalnız öğrencinin değil, öğretmenin de ufkunun açılması, yeni öğrenmeler kazanması söz konusudur. İş içinde eğitim yapılırken, bireyler ortak iş yaparken, ortak akıl, ortak tutum içine girecek, ortak gözlemler yaparak daha iyi sonuca ulaşacaklardır. Ya da bireyler özgürce iş içinde çalışırken kendi yeteneklerini son sınırına kadar geliştirme olanağı buluyordu. Bu sonuç eğitimin yakalayacağı önemli bir fırsattır. Daha önemlisi ortaya çıkan ürünlerin gerçek gereksinmeleri karşılamasının, öğrencide yaratacağı töresel, düşünsel doyumların yerini hiçbir şeyin alamayacağı ya da hiçbir etkinin bunu bu kadar güzel yaratamayacağıdır. Görüldüğü gibi programın ekonomik temeli yönünden kaynak yaratmayı amaçlayan iş eğitimi, sosyal, psikolojik ve kültürel temelleri yönünden öğrenmeyi, davranışları olumlu yönde etkileyerek eğitimin niteliğini yükselten bir araç ve yöntem oluyor. En donanımlı okullar bile fizik dersinde kaldıracı, matematik dersinde Pisagor kuramını, biyolojide tozlaşmayı, az sayıda laboratuvar çalışması ve sınırlı araç gereçle birer deneme ve anlatma yöntemiyle öğretmeye çalışırken, enstitü öğrencileri bunları yaşamın gerçek işleri ve çalışmaları içinde daha kolay ve kalıcı olarak öğreniyordu. Üstelik o bilginin kullanıldığı yeri ya da o bilgilerden yararlanarak neler yapıldığını, dersler ve konular arasındaki bağlantıları da somut olarak görüyordu. Orada iş alanları kuramsal derslerin etkin öğrenme ortamı oluyordu. Motorculuk dersinde enstitünün gerçek işlerini yaparken beygir gücünü, el arabası ya da başka bir gerçek aracı kullanırken kaldıraçı, bir yapının çatısını kurarken Pisagor kuramını, işlerle kuramları çakıştırarak iş içinde ve kalıcı olarak bilginin işlevini görerek bilinçle öğreniyordu. Bu nedenlerle köy enstitüsü programını ve yöntem olarak iş eğitiminin temelleri sağlam ve eğitbilimsel değeri yüksekti. Böyle bir eğitim programı ve iş eğitimi yöntemiyle öğrenciler doğadaki ve toplumdaki olayların nedenlerini, niçinlerini, sonuçlarını, yaşamın sırlarını, bitki ve hayvanların ürünlerini, araçların çeşitlerini, üretim yaparken bilimsel bilgileriyle birlikte öğreniyorlardı. Bu bilgi ve beceriler kazanılırken birçok iş ve üretim yapılırken çevre ve yaşam değişiyordu. Öğrenciler iş içinde motor kullanmayı öğrenirken aynı emekle kurulan elektrik santralı ile enstitü ışığa, kazılan artezyenle suya kavuşuyor, yapı işleri öğrenilirken gerekli yapılar ortaya çıkıyordu. Marangozluk işliğinde istenildiği kadar pimpon masası, mandolin ve benzeri araç yapıyordu. Öğrencilerin eğitim görmüş elleri, daha ilginç olan resim, müzik, tiyatro gibi çalışmalar da iş alanlarında olduğu gibi klasik bir ders olmaktan çıkıp gerçek bir iş haline dönüşerek günlük yaşamda kullanılıyor, oradaki ortamın vazgeçilmez sanatsal boyutu oluyor, insanı eğitip incelten doyum olmaz bir güzel sanatlar kültürü oluşuyordu.